Ayrım 44, sayfa 551, 15. Tren Marmara Denizi sahili boyunca gitti ve Bağdat Demiryolu hattının son durağı olan Haydarpaşa'da durdu. Başkentin Anadolu yakasındaki İstanbul, seyahat edenler, askerler, kaçakçı tüccarlar ve hamallardan oluşan renkli bir kalabalığın arasından Vartan ve Aram aceleyle aşağıya limana indiler. Vartan'ın memleketi olarak hissettiği İstanbul'un Avrupa yakası, bugünün nemli sabahının sisli havasında sır dolu bir tabloya benziyordu. İstanbul son 3 yıl içinde bu şehrin hayalini ne kadar sık kurmuştu. Üzerine heyecan ve üzüntü, sevinç ve korku karışımı garip bir duygu çöktü. Şu kısa zamanda ne kadar da çok akıl almaz şeyler olmuştu. Arusyak'ın ölümü, Maro ve Thomas'ın hala hayatta oldukları haberi, gözleri önünde Halit Paşa'nın öldürülmesi. Afyon'dan trene bindiği 2 gün öncesinden beri onu meşgul eden bu düşüncelere şimdi akrabalarına yeniden kavuşmanın sevinci eklenmişti. Diran, Mesrop amca, Alpina teyze ve kuzen Lucy. Savaş sona erdiği halde Vartan milyonlarca kadın ve erkeğin yeni bir hayata başlamak olarak gördüğü bu olaylara sevinememişti. Gelecek onun için hala belirsizdi. Bedri'nin bu ifadesine göre Mara ve Thomas Antep'te vali tarafından alıkonulmuşlardı. Onlar İstanbul'da onun yanında olmadıkça Vartan hayata yeniden başlama duygusuna ulaşamazdı. Aram nereye gidiyoruz diye sordu ve onu yeniden gerçeğe döndürmek için kolunu sıktı. Bu ortam oğluna tamamen yabancı geliyordu. Onun için ne hazırladığını bilmediği için gelecekten korkuyordu. Birçok insandan fena halde kötülükler görmüştü. Bu nedenle kendini yapayalnız hissediyordu. Vartan, kayıklarında müşteri bekleyen gemicilerin bulduğu iskeleye doğru ilerledi. Müşterisine göre İstanbul'un Avrupa ve Anadolu sahilleri arasında sürekli gidip geliyorlardı. Vartan birkaç gün önce Mondros'ta imzalanmış olan ateşkes üzerine kendi aralarında tartıştıklarını duydu. İşgal şartları onları yabancı askerlerin buradaki varlığıyla işlerinin açılmış olmasından daha az ilgilendiriyordu. Vartan fakir bir köylü kıyafeti içinde olduğu için Galata'ya geçmek için uygun bir fiyat üzerine pazarlık edebildi. Ancak dikkatli gemici parayı peşin görmek istiyordu. Her iki ucunda daralan yeşil ve sarı ejderha motifleriyle boyanmış olan hafif bir kayığa oturdular. Sert deniz havasının etkisiyle zamanından önce yaşlanmış yüzü ve düşük omuzlarıyla güçlü bir adam olan kayıkçı laubali bir hareketle kürekleri kavradı. Kayık ileri doğru kolayca süzülüyordu çünkü burada akıntı güçlüydü. Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan bu önemli stratejik boğazın hemen yakınında Marmara Denizi'nde birkaç savaş gemisi demir atmıştı. Toplarının muazzam görüntüsünden etkilenen Aram şaşırdı. Gemiler demirden mi? Bunlar savaş gemileri. Bayraklarını görmüyor musun? Bu bir İngiliz gemisi, diğeri Fransız ve onun arkasındaki de İtalya. Kayık büyük buharlı nakliye gemilerinin yanından geçiyordu. Aram elini suya soktu ve Vartan'ın anlattığı gibi tuzlu olup olmadığından emin olmak için tadına baktı. O kadar büyülenmişti ki nereye bakması gerektiğini bilemiyordu. Heyecanı Vartan'ı bile geçti. Önlerinde bir minare kalabalığı gri göğe doğru ve İstanbul Yeditepe üzerinde uzanıyordu. Tepelerden birinin üzerinde Sultan'ın sarayı olan Topkapı Sarayı vardı ve şehrin bir bölümünü kaplıyordu. Haliç'ten taze bir rüzgar esiyor, sis örtüsünü dağıtıyor, boğaza oldukça geniş bir bakış açısı açıyordu. Boğaz kıyısında beyaz mermer ön cephesi görünen başka bir sultan sarayı duruyordu. Aram bir parkın ortasında duran sultan sarayını gösterdi ve bu nedir diye sordu. Sultanın sarayıdır, solunda gördüğün şu an tepesi görünmeyen Ayasofya'dır. Sağında Doğu Ekspresi'nin kalktığı sirkeci istasyonu var. Oğlan irkildi. Sultan, köyündeki insanların adını sesleri titremeden çağıramadıkları bu sultan, tüm hayatların ve ölümlerin efendisi bu sultan. Demek ki o gerçekten vardı. Aram memleketinden, zannettiğinden daha uzakta olduğunun bilincine vardı. O şimdi sadece yabancısı olduğu bir çevrede değil, tamamen yabancısı olduğu başka dünyada bulunuyordu. Duygularını kırık dökük bir cümleyle ifade etti. Ben bir şehrin bu kadar büyük olabileceğini düşünmüyordum. Sesinin tonu arkadaşının ne kadar çok şaşırdığını tahmin etmesi için Vartan'a kâfi gelmişti. Onun elini tuttu. Korkmana gerek yok. Sana İstanbul'u bölüm bölüm göstereceğim. Günün birinde bu şehir sana tıpkı köyünün yaylası gibi güven verici olacaktır. Bu şehir içinde her şeyin mümkün olduğu binbir rüya şehridir. Sadece seyret. Denizin üzerinde uçan çift kanatlı bir uçağı gösterdi. Bugüne kadar hiç uçak görmemiş olan Aram onun arkasından Prens Adaları istikametinde gözden kayboluncaya kadar baktı. Heyecanı yatışınca huzursuzluğu arttı. Ben ne olacağım? Kapadokya'da her zaman bir köylünün yanında iş bulabilirdim. Ama burada Bartan kolunu oğlanın omuzuna koydu. Sen yalnız değilsin artık. Ben, akrabalarım seninle ilgileneceğiz. Kayıkları Haliç'e dümen kırdı ve Galata Köprüsü'nün altından geçti. Parmaklıklardan eğilip bakan seyircilerin yabancı askerler olması Bartan'ın canını çok sıktı. Karaya çıktılar ve Galata Kulesi'nin yolunu tuttular. Otomobiller, at arabaları, eşekler ve yayalar caddeyi tıkıyordu. Yuvarlak bir meydanın ortasındaki platformun üzerine çıkmış bir polis ıslıkla ve güçlü kol hareketleriyle trafiğin akışını düzenliyordu. Gürültüye rağmen buharlı gemilerin sirenleri hala duyuluyordu. İstanbul, Bartan'ın en son ziyaret ettiği 1913'ten beri hiç değişmemişti. Halkın davranışında ve caddelerin atmosferinde savaşın yıkımından ve Anadolu'daki katliamlardan hiçbir iz yoktu. İşgale rağmen zanaat ve ticaret şehirde yaşamı belirlemeye devam ediyordu. Önceleri buraya Cenabet Bizans denirdi. İstanbul her zaman işgalcilerine uymuş, hatta zaman zaman asimile bile olmuştu. Fransız ve İngiliz askerlerinin varlığı şurada burada tek tük keyifsiz bakışlara neden olsa da nüfusun çoğunluğu batılı güçlerin geri dönüşünü, refahın artacağına yoruyor ve sevinçle selamlıyordu. İstanbul her zaman mucizelerin ve sırların, macera ve coşkuların, şark ve garbun buluştuğu, ırkların ve dillerin karıştığı ama birbirinin içinde erimediği bir şehir olmuştu. Bir yer. Her şeyin mümkün olduğu, saat önce arama söyledikleri geldi Vartan'ın aklına. Şimdiye kadarki duygularının coşkulu bir sevinç tarafından arka plana itildiğini hissetti. Her şeyden önce Ermeni, Yunan, Yahudi ve Avrupalıların oturduğu, kenarları dükkan dizili, basamaklar halinde yükselen ve şehrin müreffeh semti Pera'ya götüren yola. Yüksek kaldırıma geldiler. Gece kulüpleri, şık dükkanlar, lokantalar ve çok dilli levhalarıyla ana cadde metropolün can damarıydı. En son Paris modasına göre giyinmiş hoş kadınların yanı sıra burada peçeli kadınlara da rastlanıyordu. Melon ve yumuşak keçe şapkalar barışık bir uyum içinde fes ve şapkalarla karışıyordu. Aram içini çekti. Bu çok etkileyici. Buna alışıp alışamayacağımı bilemiyorum. Bartan lakayt. Çok zaman almaz dedi. Burası daha önce oturmuş olduğu semtti. Hemen her akşam Markiz Pastanesi'nde tatlı bir şeyler yemek için bu kaldırım boyunca birlikte yürüdükleri Maro'yu düşündü. Kolunda Maro'nun dokunuşunu hissetti, ayak uydurduğu adımlarının ritmini hatırladı. Karşılaştıkları birkaç tanıdık insanla konuşurlarkenki ses tanısını duydu Maro'nun ve de kurdukları gelecek planlarını. Bartan sanki düşüncelerinden kaçabilirmiş gibi hızlandı. Bartan Galatasaray Lisesi'nin hemen arkasından küçük bir yan sokağa saptı ve içinde kuzeni Dira'nın oturduğu evin önünde durdu. Aram aşağıda beklemeyi tercih etti. Bartan merdivenleri çıktı ve kuzeniyle önceden sözleştikleri gibi biri uzun iki kez kapıyı çaldı. Kapıyı bir Türk açtı ve birkaç aydan beri burada oturduğunu açıkladı. Daha önceki kiracının nereye taşındığını söyleyemedi. Dira'nın faaliyetlerinden dolayı yer altına inmiş olabileceğini umut etti. Aram en alt basamakta oturmuştu, bitkin görünüyordu. Hayvan vagonunda yolculuk uzun ve çetin geçmiş, bir saatten fazla yaya yürümüşlerdi. Yorgunluğu şimdi hisseden Bartan, biraz dinlenelim ister misin diye sordu. Kesin açsındır. Hayır, devam edebilirim dedi Aram. Arkadaşına ayak bağı olmak istemeyen bir havadaydı. Bir atlı tramvay başka bir yoldan onları Galata Köprüsü'ne geri götürdü. Karşıya geçip yeni caminin önünde indiler. Mesrop Mesropya'nın matbaası camiden çok uzak olmayan dar bir sokaktaydı. İki yanında bir terzi ve bir de ipek elbiseler satan bir dükkan vardı. Bartan vitrine yazılı kırmızı harfleri görünce duygulandı. Mesropyan ve oğlu matbaası. Camın arkasında dükkanın içini görmeyi engelleyen, rengi güneşten solmuş ve kağıtları sararmış baskılı işler vardı. Burada ne bulacaktı? Kapıyı çalarken kalbi hızla çarpıyordu. Bir çan sesi gelişlerini haber verdi. Eski sesti. Kuzeni Lucy bir yazı masasının arkasında oturuyor, bir hesap cetvelini kontrol ediyordu. Baktı ve yıldırım çarpmışa döndü. Biraz kilo almış ve köşeli yüzü neredeyse ovalleşmişti. 30'una giriyordu ama eski topuz saçına göre şimdiki lüleli saçı onu daha genç gösteriyordu. Bartan diye bağırdı. Elinden düşen kalem hesap defterinde kalın mavi bir mürekkep lekesi bıraktı. Lucy sandalyesini gürültüyle geri itti, kuzenine koştu ve kollarına atıldı. Gülerek Bartan, Bartan diye tekrarladı, aynı anda ağlıyordu. Ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir mutluluk. Bartan onu yumuşakça kucakladı ve sinirden gülmeye başladı. Evet, bu gerçekten bir mutluluk. Ben bu anın bir gün geleceğinden sık sık kuşku duymuştum. Sen giderek daha güzelleşiyorsun Lucy. Baban nasıl? Annen, Diran? İyi. Dina'nın evindeydim. O taşınmak zorundaydı polis yüzünden. Kaşlarını çattı ve tereddüt ederek sordu. Maru ve Thomas, Barta'nın yüzü karardı. Onlar çok şükür hayatta. Sanırım artık onların nerede kaldıklarını biliyorum. Onları hemen yeniden göreceğiz. Genç kadın, kuzeninin sesindeki ani ciddiyet onu huzursuz etmesine rağmen bir hafiflemeyle iç çekti. Ondan ayrıldı ve büroyu atölyeden ayıran perdeye bir göz attı. Sen orada kal. Babama haber vereyim. Onu korumalıyız. Bartan endişelendi. Neyi var diye sordu. Savaş başladığından beri iki kalp krizi geçirdi. Şimdi biraz iyi ama heyecanlanmamalı. Burada bekle. Lucy atölyede kaybolurken Vartan kapının yanında masumca bekleyen Aram'a dostça göz kırptı. İki dakika sonra perde açıldı ve Mesrop amca küfrederek içeri girdi. Arkasından da Lucy, beni koruma, beni koruma. Bu tür heyecanlar bana iyi gelir. Benim kalbimi sessizlik bitiriyor. Şimdi 72 yaşında olması gereken amca huzurun işareti olan birkaç söz edebildi. Vücut yapısı değişmiş, çok zayıflamıştı. Kafası neredeyse tamamen keldi. Kollarını açtı ve kirli önlüğüne ve matbaa siyahına boyanmış ellerini aldırmadan Vartan'ı kendine bastırdı. Oğlum, sevgili yeğenim benim, Tanrı seninle olsun. Bin kere seninle olsun Tanrı. Lucy bana Maro ve Thomas'ın da hemen geleceğini anlattı. Dualarım kabul oldu. Vartan karısını ve oğlunun muhtemel dönüşü hakkında onu hayal kırıklığına uğratmamayı uygun gördü. Amcası biraz geri çekildi. Gözyaşlarını silmek için altın çerçeveli gözlüğünü çıkardı. Vartan gözlerinin altındaki şişmiş gözyaşı torbalarını ve toprak rengi tenini fark etti. Bana bir doktor gibi bakmayı kes diye bağırdı gülerek. Eskisinden daha iyiyim. Ben size hayal görmediğimi ve İstanbul'da oğluma emin olmak için bakıyorum. Amca yeğeni bir kez daha kucakladı ve içten içe sürekli ağladı. Tanrı bir mucize yarattı. Birkaç dakika daha içini çekti, sonra mendilini çıkardı, özür diledi. Yaşlılık beni bir kadın gibi yumuşattı. Güldü ve Vartan'ı tepeden tırnağa süzdü. Sen değişmemişsin oğlum. Biraz daha zayıflamışsın, hepsi bu kadar. Şakaklarının grisi yakışmış sana. Öyle değil mi Lucy? Kadın onayladı. Kuzen Vartan bütün ailemizin en güzel erkeğidir. Bu aile sahnesiyle ilgilenmeyen Aram odaya girdi ve atölyeye bakmak için perdeyi yana çekti. Baskı makinalarının gürültüsü şimdi daha net duyuluyordu. Mesrop Aram'ı fark etti ve sert konuştu. Hey genç, burada niye böyle boş duruyorsun? Vartan, bu benim arkadaşım diye açıklık getirdi. Kolunu Aram'ın omzuna attı ve onu diğerlerinin yanına götürdü. Amca, benim oğlum gibi olan Aram'ı size tanıştırmak istiyorum. Onun tam bir kahraman olduğunu bilmelisiniz. Kendisi gibi yetim pek çok çocuğun kurtulmasını sağladı. Ayrıca hayatımı ona borçluyum. Mesrop Mesropyan oğlanı kendine çekti ve onu dostça kucakladı. Hoş geldin Aram. Bizi gelecekteki ailen olarak gördüğünü bize gösterir misin? Aram çekingen başını salladı. Lucy ona elini verip kuzen Aram dediğinde yüzü kıpkırmızı oldu. Mesrop amca, ben bugün işi paydos ediyorum diye açıkladı. İçelim ve kutlayalım. Lucy, kardeşini de al ve bizim eve gelin. Bir taksiye bindiler. Savaş öncesinden kalma, çamurlukları olmayan bir Citroen'di. Mesropyanların oturduğu semte Harbiye'ye gittiler. Yokuş aşağı inen yolda Müslüman kadınlar fark edilmeden dışarı bakabilsinler diye pencerelerinin yarısı parmaklıkla örtülü, en azından 200 yıllıktan kiralık ahşap evler vardı. Komşularının çoğu şimdi artık Ermeniler de olsa Türk aileler eskisi gibi gene kendi evlerinde yaşıyorlardı. Kısa bacakları biraz daha şişmanlamış, saçları düzgün mavi beyaz bir renk almış olan Arpin teyze onları burada çok hararetli bir coşkuyla karşıladı, sevinç çığlıklarını tutamadı, Tanrı'ya ve bütün azizlere teşekkür etti, güldü ve aynı zamanda ağladı, ard arda cevabını beklemediği sorular sordu. Her şeyi bir defada yapmak istiyordu. Biraz içecek getirmek, akşam yemeğini hazırlamak, Vartan'ı ve genç arkadaşını yeniden giydirip donatmak. Normalde sakin ve beklenmedik konukları olduğu zamanlarda her işten yakasını kolayca sıyırabilen kadın bugün sanki haberliymiş gibi karmakarışıktı. Kararsız, oraya buraya koştu, sonunu getirmediği jestler gösterdi, mutfak istikametinde kayboldu ve unuttuğu bir şeyi söylemek için geri döndü. Mesrop onu tuttu, divana itti ve kibarca okşadığı yeğeninin yanına oturdu, yanaklarından defalarca öptü, sonra ellerini tuttu ve susarak ona bakmak için hareketsiz kaldı. Yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. Vartan'ın bakışları salonda gezindi. Kadife kaplı iki divan, sandalyeler, kitap rafları, dergilerle dolu alçak masalar, büyük İran halısı ve pencerenin yanındaki çiçek saksıları. Odadaki her şey hatırasında olduğu gibiydi, fakat buna rağmen içine bir yabancılık duygusu çökmüştü. Belki de bu anın özlem dolu olmasındandı. Barkev hala New York'ta mı diye sordu üstüne çöken sessizliği kırmak için. O Avrupa'ya döndü ve Fransızların Suriye seferine katıldı. Nubar'dan bir haber alabildiniz mi? Kardeşim ve karısı hala Kudüs'teler. Bize Noel'den sonra geri geleceklerini söylediler. Vartan içini çekti. Onları yeniden görmek için sabırsızlanıyorum dedi. Mauro ve Thomas tekrar yanımızda olacaklar değil mi? Amca arkasında kristal tepside kadehleri taşıyan Aram konyak şişesiyle geri geldi. Vartan açıklamayı saptırmak için bu arayı kullandı. Teyze yeğenini endişeli bir tavırla izliyor, hala gelmeyen cevabı bekliyordu. İkramları mesrop yaptı. Arpin Vartan'ı konuşturmak için ben Mauro ve Thomas'ın hemen geri dönmelerini istiyorum dedi. Salona girerken karısının Vartan'a sorduğu soruyu duymamış olan mesrop hepimizin nihayet birlikte olabildiği bu ana diye kadeh kaldırdı. Vartan susarak içti. Sonra birbiri arkasından akrabalarına baktı ve heyecanla fark ettirmeden konuştu. Açık söylemek gerekirse benim bildiğim sadece Mauro ve Thomas'ın Antep valisinin yanında olduklarıdır. Onların orada hangi şartlar altında yaşadıklarını bilmiyorum. Konya'nın dilini çözmüş bulunduğu Aram, onlar orada tutuklu diye itiraz etti. Aram'ın gergin ses tonu diğerlerini şaşırttı. Başlar pencerenin yanında duran oğlana döndü. O, yaşlı adam ve karısının endişeli, Vartan'ın sert bakışını görünce öfkesini bastırmanın daha iyi olacağını kavradı. Antep'in anılması, onda Becci'nin hatırasını uyandırmış, kanlar içindeki Arusyak gözlerinin önüne gelmişti. Döndü ve aşağıdaki caddeye baktı. Aram gerçeği söylüyor diye itiraf etti Vartan. Onların orada istekleri dışında tutulduklarını düşünmem için bütün nedenlerim var. Bu adam onları serbest bırakmalı diye öfkeyle bağırdı Mesop amca. Koltuğunun kenarını yumrukladı. Savaşın bittiği yerde onun başka seçeneği kalmamıştır. Evet, bunun hemen olması için her şeyi yapacağım. Vartan büyük bir kararlılıkla konuşmuştu. Sözleri derin bir sessizlik izledi. Herkes biraz önce söylenenleri, Mauro ve oğlunu bir Osmanlı valisinin evinde nasıl rahat olabileceğini düşünüyordu. Konuşmayı tekrar başlatmak için teyze özenle açıkladı. Önemli olan hala her ikisinin hayatta olmaları ve katliamdan kurtulmalarıdır. Nasıl oldukları fark etmez. Yeğenine çok şey söyleyen uzun bir bakış attı. Adam kafasını salladı. Bunda haklısınız Arpin teyze. Mesrop kadehini bitirdikten sonra konuştu. Tanrı bizi bu korkunç olaylar sırasında koruyacak kadar merhametliydi. Ailemiz kurtuldu. Bu gerçek bir mucize. Sadece senin kaynanan. Vartan, zavallı kadın diye fısıldadı. Ona her sabah çay servisi yapan Aznif Hanım'ı koyu siyah elbiseleri içinde gözlerinin önüne getirdi.